Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, nice peygamberlerle birlikte birçok Rabbani bilginler savaşa girdiler de, Allah yolunda kendilerine isabet eden güçlük ve mihnetten dolayı ne gevşeklik gösterdiler ne de boyun eğdiler. Allah sabır gösterenleri sever. Onların söyledikleri, Rabbimiz günahlarımızı ve işimizdeki aşırılıklarımızı bağışla, ayaklarımızı bastıkları yerde sağlamlaştır ve bize kafirler topluluğuna karşı yardım et demelerinden başka bir şey değildi. Böylece Allah dünya sevabını da, ahiret sevabını, güzelliğini de onlara verdi. Allah iyilikte bulunanları sever.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradios.ir /tr/ adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Edebiyat Yelpazesi. Değerli dinleyiciler, Edebiyat Yelpazesi adlı programımızın yeni bir bölümünde tekrar sizinle beraberiz. Bugünkü programımızda İran şairi Şehriyar'ın hayatı ve şiir anlayışı üzerinde duracağız. Çağdaş İran şairleri arasında çok değerli bir yere sahip olan Şehriyar'ı İran edebiyatında neoklasik dönemin öncülerinden biri olarak adlandırırsak yanlış yapmış sayılmayız. Zira Şehriyar çağdaş şairlerden çok Fars edebiyatının eski büyüklerine benzemektedir. Bu ifademiz Şehriyar'ın çağdaş şairlere has özellikleri kendinde barındırmadığı anlamında değildir. Öldükten sonra ya da ölüm eşiğinde veya hayatlarının son günlerinde şöhret ve iftihar doruğuna tırmanan birçok şiir ve edebiyat üstadının aksine Şehriyar, hayatı boyunca gençliğinin daha ilk yıllarında şöhretten nasibini almıştı. Doktor Menuçehr Murtazavi'nin ifadesiyle Şehriyar'ın adı çağdaş edebiyat kavramıyla at başı gitmektedir. Çağdaş Fars şiiri Şehriyar'ın divanı ve eserleriyle sağlam ve kopmaz bir bağ sahip olmuştur. Yaygın kanaatin aksine çağdaş olma kaygısı ve sanat icra etme çabası Şehriyar'ın şöhretini gizleyememiştir. İran edebiyat tarihinde Şehriyar'ın adı, Azerbaycan'ın övünç kaynağı tanınmış şairler olan Katran, Şems, Humam ve Sahibi Tebrizi gibi şöhretlerin isimleriyle aynı sırada yer almaktadır. Şehriyar'ın Sahibin deyimiyle renkli düşünce ve şiirleri Tebriz yöresini neşe ve mutluluk baharında cennete bürüyen talihlerinden biri olarak kabul edebiliriz. Buna ek olarak Şehriyar'ın şiirleri hem ilmi ve edebi mahfillerde tartışılıp değerlendirilmekte, aşık gençler heyecan verici şiirlerini çocukluk döneminin anısına terennüm etmekte, perişan gönüllü yaşlılar da onun şiirlerini okuyarak hayal aleminde de olsa gençlik yıllarında sahip oldukları neşe ve coşkuyu yeniden yakalayabilmektedirler. İşte bu yüzden Şehriyar gibi daha hayattayken böylesine bir kabul gören çok az şair vardır. Onun için Şehriyar'ın adı ve şöhretinin çığlığı yalnızca İran'da değil, coğrafi sınırları aşarak artık yırtılmış demir perdelerin ardında Rudeki ile beraber Ceyhun'un ötesinde yankılanmıştır. Artık çalgıcılar onun şiirlerini besteleyip okumakta, ressamlar onun şiirlerini betimleyen resimler yapmakta ve gönül sahipleri büyük bir şevk ile eserleri üzerinde çalışmaya koyulmaktadır. Öyle ki bu manevi etki ve nüfuz Kafkas şairler arasında hasret edebiyat olarak isimlendirilen yeni bir edebi türün ortaya çıkmasına neden oldu. Bu başarısının farkında olan şair bir gazelinde bu hususa şöyle değiniyor. Nefesim yalnızca İran'da fırtına koparmadı. Gör ki Türkiye ve Kafkasya'da ne gürültü kopardım. Evet, Şehriyar'ı diğer çağdaş şairlerden ayıran en önemli özellikleri şöyle sıralayabiliriz. Fars edebiyatının köklü geçmişi ve görkemi, Fars şiirini lafzi ve manevi açıdan doruğa çıkaran büyük ve asil şairlerin varlığı göz önünde bulundurulduğunda, Şehriyar en fasih ve en belli sanatsal yapıtlar ortaya koyarak böylesine ünlü sanat pehlivanlarının yanında layık bir mevkiye oturabilmiştir. Halbuki Şehriyar'ın henüz ortaya çıkmadan sönüp giden veya ölümleriyle edebi yaşamlara da son bulan birçok çağdaşı vardı. Şehriyar'ın bir diğer özelliği onun Fars şiirine getirdiği yeniliklerdir. Şöyle ki, eskilerin üslubunu özellikle gazel kalıbında devam ettirmesine ek olarak Fransız edebiyatı, Osmanlı Türkiye'si ve Kafkas şair ve yazarlarına aşinalığı 19. asır romantik edebiyatıyla iç içe olmasını beraberinde getirmişti. Bu husus Şehriyar'ın şiirlerinde açıkça göze çarpmakta ve Şehriyar ekolü olarak adlandırılmaktadır. Şehriyar aşkın sanata ve şiire yansımasını da şu sözlerle özetler. Şiirinde aşk gibi üç aşaması vardır. Şiirin dili ilk aşamada sadece bir kişinin güzelliğini tasvir eder. İkinci aşamada tabiatın veya varlık alemindeki her şeyin güzelliğini, üçüncü aşamada da ilahi güzellikleri tasvir etmeye çalışır. Bu tasnif doğrultusunda şairleri sınıflandıran Şehriyar'a göre gerçek şairler ilk iki aşamadan geçerek üçüncü aşamaya ulaşabilen sanatçılardır ve bu aşamaya ulaşmak için akıl yolundan çok duygu, sezgi ve keşif yolunu kullanmak gerekir. Bu yüzden Şehriyar da insanoğlunun ve hayatın varlık nedenini aşkta gören bütün şair, yazar ve düşünürler gibi aşkın hallerini ve basamaklarını anlatmak için eserlerinde akli çıkarılmadan çok duygusal sezgilere ve kavrayışlara dayalı bir dil kullanmıştır. Onun yakından tanıyanların ve çeşitli kaynakların bildirdiği gibi Şehriyar son derece duygusal, ince, kırılgan, çekingen ve naif bir kişiliğe sahiptir. Duygu ve düşüncelerini en iyi şekilde ifade edebilmesine imkan veren bütün şiirlerinde bu çekingen ve duygu yüklü ruh hali derhal göze çarpar. Dilden çıkıp dudağa dökülen sözlerin kulaktan öteye geçmediğini, kalpten doğan sözlerin ise gönüller üzerinde derin etkiler bıraktığını çok iyi bilen Şehriyar, uzun ömrüne sığdırdığı Farsça ve Türkçe eserleriyle gerek İran'da, gerek İran dışında kalan geniş bir coğrafyada şiirleriyle gönül mülklerini fethetmeyi başarmış, insanların gönül kapılarını arayarak içlerine dek sızmayı başarmış nadir şahsiyetlerden birisidir. Bir beytinde bu durumu şöyle dile getirir. Ey Şehriyar, Allah'a yemin olsun ki senin kalem kılıcıyla bütün ufuklarda fethetmediğin bir gönül mülkü yoktur. Şehriyar'ın hem aydınlar ve seçkinler arasında hem de halk nezdinde gördüğü ilgi ve ulaştığı başarı çok zaman onun duygularıyla muhataplarının duygularının kesişmesinden ve örtüşmesinden ileri gelir. Şehriyar uzun süre münzevi bir hayat yaşamış olmasına rağmen halka yukarıdan bakan, onların dertleriyle dertlenmeyen, duygularını paylaşmayan, sadece kendi hayal dünyasına dalmış seçkinci bir şair de değildir. O yeri ve sırası geldikçe çeşitli alanlardaki görüşlerini ve düşüncelerini açıkça ifade etmiş, divanının çeşitli basımları için ön söz olarak kaleme aldığı yazılarında sanat anlayışını ve dünya görüşünü açıkça ortaya koymuş ve bütün yalnızlığına rağmen yaşadığı toplumdan kopmamıştır. 80 yıldan fazla süren hayatı boyunca İran'ın son yüzyılda yaşadığı tarihi, siyasi ve kültürel değişimlere yakından şahit olan Şehriyar, toplumsal ve siyasi sorunlardan doğan çeşitli problemleri de şiirlerine yansıtmayı ihmal etmemiştir. Ne var ki onu Şirazlı Hafız'dan yüzyıllar sonra İran şiirinin en büyük lirik şairler arasına sokan ve edebiyat severlerin gözünde mümtaz bir makama yerleştiren husus, hayatı ve hayatın gerçeklerini sağlam bir duygu ve irfan penceresinden görebilmiş ve aktarabilmiş olmasıdır. Bu irfan kuru ve soyut tanımlardan çok bu alandaki şahsi tecrübelerinin en güzel şekilde şiire yansımasından ibaret olduğu için geniş kitlelere ulaşma şansı bulmuştur. Şehriyar'ın şiirine yansıyan duygusal temaları daha iyi anlayabilmek ve kavrayabilmek için onun hayatının çeşitli evrelerinde geçirdiği sıkıntıları, sevinçleri, hüzünleri, aşk acılarını, sevdiği insanların çevresinden birer birer eksilişiyle gittikçe artan yalnızlığını, insanlardan uzaklaşmasının nedenlerini ve sonuçlarını ve nihayet bütün bu aşamalarda elde ettiği duygusal ve irfani tecrübeyi çok yakından izlemek gerekmektedir. Hayat Şehriyar'ın şiirinde bütün tezahürleriyle mevcuttur. Şiirinin kuru bir kavramlar ve mazmunlar dizgesinden ibaret olmayışı, halktan biri gibi yaşaması, onu geniş halk kitleleriyle buluşturmuş, okuyucular onun şiirlerinde kendi dünyalarını bulmuşlar, onunla ağlamış, onunla gülmüşlerdir. Hiç kuşkusuz bunda İran toplumunun duygusal bir toplum oluşunun, gözyaşı ve hüzün İran toplumunun yapısal özellikleri arasında yer alışının da payı vardır. Edebiyatın, özellikle de şiirin, tarih boyunca İran toplumunda üstlendiği görevin en önemli ve en çok göze çarpan özelliklerinden birisi, insanlar arasında duygusal bir bağ kurma işlevini üstlenmiş olmasıdır. Bu bakımdan Şehriyar'ın bu işlevi yerine getiren zincirin önemli bir halkası olduğu söylenebilir. Şehriyar'ın şiirinde bazen yoğun ve kara bulutlar altında gizlenen acılar, çileler, ıstıraplar, kendi içinde yaşadığı savaşlar ve barışlar, gurbet, yalnızlık, gençlik ve yaşlılık sıkıntıları, maddi ve manevi sorunlar, muhataplarının günlük hayatta her an yaşamakta ve tecrübe etmekte oldukları kavramlar ve duygular olduğundan şiirlerinin kısa zamanda ve kalıcı bir şekilde halka mal olmasına şaşırmamak gerekir. Onun kimi zaman melekut aleminin zirvelerinde dolaşan, kimi zaman da çocuksu sözlerin sadeliğinde ifadesini bulan şiiri sadece bu yönüyle bile seçkin bir özelliğe sahiptir. Şehriyar'a duyulan sevginin ve ilginin köklerinde şairin bu geniş muhatap kitlesinin büyük payı vardır. Gerek Farsça şiirlerinde gerek Türkçe şiirlerinde lirizmin ve romantizmin doruklarında dolaşan Şehriyar'ın pek çok şiiri sıradan, seçkin, herkesin dilinde dolaşır hale gelmiş, edebiyat meclislerini süslemiştir. Onun hem gençlik dönemi acılarıyla yazdığı aşk şiirlerinde hem de ilahi aşkı terennüm ettiği olgunluk dönemi şiirlerinde her düzeyden okuyucu kendi aradığını bulabilmiştir. Şehriyar'ın muazzam şairlik gücü ve coşkun ilham kaynağı sıradan seçkin her türlü okuyucuya aşkın suyundan kana kana içme imkanı vermiştir. Şehriyar Fars şiirinde neoklasik şairlerin öncülerinden birisidir ve bu bakımdan çağdaş şairlerden çok klasik şairlere benzer. Firdevsi, Sadi, Attar, Mevlana, Nizami, Hafız gibi Fars edebiyatının büyüklerinin izinde yürümüş ve Şehriyar ekolü adı verilen bu akımın ortaya çıkmasını sağlamıştır. Şiirlerinde mecazi aşktan ilahi aşka uzanan bir çizgiye ulaşmış, adeta çağdaş edebiyatla klasik edebiyat arasında bir köprü olma görevini üstlenmiştir. Bu durumu kendisi şu şiirde ifade etmektedir. Bir arkadaşım sade bir şekilde bana sordu. Bunca özlü ve ince düşüncen varken neden başka şairler gibi neşeli değilsin? Neden ufkun hep dar ve karanlık? Epeyce düşündükten sonra, ey dost dedim, ne diye beni utandırıyorsun? Benim şiirim klasiktir. Şehriyar hissettiklerini söyleyen, söylediklerini hisseden bir şairdir. İyi bir eğitimden geçmiş olması, kültürlü bir aileye sahip olması, yaşadığı toplumu çok iyi gözlemlemesi ve tanıması da onu başarıya ulaştıran diğer nedenler arasında yer alıyor. Onun eserlerini değerlendirirken yaşadığı çevreyi, hayat şartlarını, başından geçen olayları yakından bilmeden şiirinin nasıl bu denli sevildiği konusunda hüküm vermek kolay olmaz. Hayatının çeşitli evrelerinde geçirdiği değişim ve dönüşümler, şairin duygu, düşünce ve sanat dünyasındaki gelişmelere ışık tutmaktadır. Sanatçıyı içinde bulunduğu şahsi ve sosyal hayattan kopuk bir bakışla değerlendirmek mümkün olmadığı için, şiirlerinin kronolojik bir sıra içinde takip edilebilmesi ve hangi şiirleri hangi dönemlerde söylendiğinin tespit edilmesi bu büyük şairi daha yakından tanımamıza büyük katkıda bulunacaktır. Ayrıca şairin çok iyi bir hatip olduğu, dinleyenleri adeta büyülercesine kendi etkisi altında aldığı ve kitleleri gözyaşlarına boğacak kadar duygusal konuşmalar yaptığı yakın dostları ve tanıyanları tarafından her zaman ifade edilmiştir. Şehriyar bu hitap yeteneğinden şiirlerinde de yararlanmış, okuyucuyu bu yeteneğiyle de etkisi altına almıştır. Muazzam bir edebi zevkin ve duygu selinin meyvesi olduğu anlaşılan Haydar Baba'ya selam manzumesi, onun nedenli güçlü bir hafızaya sahip olduğunu gösterir. Çocukluk yıllarının bu denli canlı bir şekilde şairin hatırında kalması ve canlanması, hiç kuşkusuz onun bu hatıralarla kurduğu güçlü duygusal bağla açıklanabilir. Şehriyar'ın öğrenme ve belleme hafızasının yanı sıra hayret verici bir duygusal hafızaya da sahip olduğu rahatlıkla söylenebilir. Evet değerli dinleyiciler, bugün de bizler için ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Haftaya tekrar birlikte oluncaya değin, hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İyi Yaşamak Sanatı.
Değerli dinleyiciler, İyi Yaşamak Sanatı adlı seri sohbetimizin 13. bölümüyle beraberiz.
Bu bölümde sinerji ve empatinin ailevi ve toplumsal bağları nasıl etkilediği üzerinde duracağız.
Daha iyi bir yaşam sürmenin etkenlerinden biri de sağlıklı toplumsal ilişkilere sahip olmaktır. İnsanoğlu toplumda doğup büyüyen bir canlıdır. İnsan doğduğu andan itibaren toplumsal yaşamı öğrenip ihtiyaçlarının daha rahat bir şekilde karşılanması için takım çalışması yapmasını da beller. Böylece hem fiziksel hem ruhsal olarak daha güvenli bir ortamda yaşayabileceğini öğrenmiş olur. Toplum insandan ayrı bir konu değildir. Hiçbir insan ise kendini toplumdan ayrı tutamaz.
İnsanlar hayatlarının büyük bir bölümünü toplumsal ilişkiler içerisinde geçirir. Konuşmak, aile bireyleriyle ilişki kurmak, akrabalar, arkadaşlar, öğretmenler ve de meslektaşlarıyla günün büyük bir bölümünde aynı ortamda bulunmak bu toplumsal ilişkilerin bir kısmıdır. Diğer insanlar ile ilişki kuramayan bir kişi hayatından faydalanamadığı gibi içine kapalı biri olarak kimsesiz ve yalnız kalır. Daha iyi bir yaşam ve daha lezzet verici anlar için başkalarıyla ilişki kurma sanatını kuşanmak lazım.
Psikologlara göre insanların toplumsal ilişkileri beşeriyetin ruhsal ve psikolojik ihtiyacı olup özellikle de aile ortamında daha büyük bir öneme sahiptir. Aile kişinin gözünü açınca kendini orada bulduğu ilk toplumsal kurumdur. İnsanlar böyle bir ortamda büyüyüp hayatlarının büyük bir bölümünü de bu toplumsal kurumda geçiriyorlar. Böylece aile toplumdan daha etkili olup kişilerin terbiyesinde ve kişiliklerinin oluşturulmasında büyük bir role sahiptir. Sağlıklı ve aktif bir aileye sahip olmak için ise aile bireyleri arasında etkili bağların kurulması da şarttır. Bu ise hayatta kazanılması gereken en önemli kabiliyetlerden biridir.
Kişi çocukluğundan itibaren anne ve babası arasında sağlıklı ve samimi bağlara şahitlik ettiğinde kendisi de bu iyi özelliği öğrenir. Anne ve babanın özellikle de iyi ve kötü davranışları çocuklarına öğretilmesindeki rolü yadsınamaz bir gerçektir. Uzmanlar ve psikologlara göre aile ortamındaki etkili ilişkiler daha iyi bir hayat için gereklidir. Çünkü kişilerin ruhsal ve psikolojik sağlığına yol açıp hayatın rengini değiştirir. Psikologlara göre bireylerin duygularını ve görüşlerini bildirme imkanı olan ailelerde yetişen kişiler daha sağlıklı ve daha başarılıdırlar. Bunun tam tersi, bireylerin görüşlerini ve düşüncelerini serbestçe ifade edemediği bir ailede yetişen insanların başarılı olma şansı da düşüktür.
Maalesef son yıllarda bireyleri arasında doğru bir şekilde ailevi bağlar olmayan ailelerin olduğuna şahitlik ediyoruz. Bu ailelerde bireyler birlikte sevinemez, birlikte karar alamaz, birbirine danışamaz, hatta beraber oturup konuşamazlar. Daha iyi yaşamak için diğer insanlar ile başarılı ve sağlam bağlar kurmanız şart. Özellikle de aile içindeki bağlar bu hususta daha büyük öneme sahiptir. Sinerji ve dayanışma da mutlu bir aile ortamının yaratılması için gereken ilişki ve bağ kurma maharetlerinin önemli bir bölümüdür. Hayatın önemli ve zaruri maharetlerinin elde edilmesi zor değil, ancak yine de alıştırma ve çaba göstermeye ihtiyaç duyar.
Muhtemelen bu cümleyi duymuşsunuz: gönül birliği dil birliğinden daha iyidir. Empati ve sinerji diğer insanlar ile bağ kurmak için gerekli iki önemli husustur. Sinerji ve empati kibirli ve bencil insanlar için zordur ve onlara garip gelebilir. Ancak güçlü duygulara sahip kişiler genelde sinerji işinde iyi ve yetenekli olup bu imkanlardan diğerleriyle bağ kurmakta yararlanırlar. Tabii empati kurmak sinerji oluşturmaktan daha zordur. Çünkü empati kurmak bir sanattır, ancak sinerji oluşturmak öğrenilebilir bir maharettir.
Başarılı ve mutlu bir aileye sahip olmak için ister eşler, ister ebeveyn ve çocuklar, ister kardeşler arasında sinerji ve empati kurulması şarttır. Özellikle de acılarda ve zorluklarda birbiri yanında yer alan aile bireyleri aslında ailevi bağlarını güçlendirip daha iyi bir yaşama doğru yol kat etmektedir. Böyle bir ortamda olağanüstü anları yakalamak ve denemek mümkün. Ne zaman sorunla, zorlukla karşılaşırsak başkalarının empati kurması ve sinerji oluşturmasını isteriz. Diğerlerinin, özellikle de akrabalar, yakınlarımız ve dostlarımızın üzüntüsünü gördüğümüzde onlarla empati kurarak yüzümüzdeki ifadeler ve bakışlarımız ile ona duygularımızı anlatmak isteriz.
Kardeşinizin eşiyle sorun yaşayıp evini terk ettiğini düşünün. Onun acılarını dindirmek için ilk başta onu kucaklayıp onunla konuşup dertlerini dinleyip ona danışmanlık yaparsınız. Belki de ona bu sorunlar tüm eşler arasında yaşanıp zamanla unutulur, bu ihtilaflar geçicidir, iyi günler sizi bekliyor diyebilirsiniz. Bu sözlerinizle onu avutmak, rahatlatmak istersiniz. Bundan hedefiniz ise onu huzura kavuşturmak olmuştur.
Empati kurmak için atılacak ilk adım iyi dinlemektir. İyi dinlemek, karşı tarafın sözlerini kesmeden ona konuşma fırsatı verip el ve kafa hareketleriyle onu dinlediğinizi göstermeniz demektir. Empati kurarken diğerlerini yargılamamaya çalışın, ancak yine de karşınızdakinin sözlerini iyi dinlediğinizi göstermek için sözlerini tekrarlayabilirsiniz. Örneğin anlattığımız durumda kardeşinize şöyle diyebilirsiniz: "Benim eşim de yaptığım her işte kusur bulmaya çalışır. Artık sözlerini tahammül edemiyorum." Böylece kardeşinizle ortak bir duygunuzu paylaşarak onu teselli edebilirsiniz. Bunun yanı sıra ona şöyle de diyebilirsiniz: Sanki eşinin azarlamaları ve sözlerinden üzgünsün. Böyle değil mi?
Empati kurarken her daim karşı tarafınıza katılmak zorunda değilsiniz. Onların sözlerini tekrarlayarak duygularınızı onunla paylaştığınızı gösterebilirsiniz. Buna ilaveten karşınızdaki kişinin sözlerini yargılayıp sonuca varmak zorunda da değilsiniz. Sadece iyi bir dinleyici ve ortak gibi ona ayak uydurarak hareket edin yeter.
Empati aslında karşı tarafın nereden ve neden acı çektiğini anlamak demektir. Karşı tarafın hangi sebepten dolayı üzüldüğünü bilmek ve kendinizi onun yerine koyup aynı duyguları paylaşmak, karşı tarafı da bir nebze bile olsun rahatlatır. Empati kurmak diğer insanlarla olan bağlarınızı güçlendirip onları anlamanıza yardımcı olur. Böylece onlar da sizi anlamaya çalışırlar. Empati kurmak diğer insanların duyguları ve heyecanlarının tanınması ve onların bakış açısından olaylara bakılması demektir.
Psikologlar açısından empati kurma kabiliyeti, öz farkındalık, ruh sağlığı, kendine değer verme ve kendini sevme göstergesidir. Empati kuramama ise bilişsel ve heyecansal ergenliğin kusurlu olduğunun göstergesidir. Empati kuramama gerçekte davranışsal bir yetersizliktir. Empati kurmak insanı ifrat ve tefritten, bağnazlıktan ve radikal davranışlardan uzak tutup esnekliğini sağlar. Empati ve sinerji aslında günümüz dünyasının ilişkilerinin kaybolan halkasıdır. Empati ve sinerjinin ailevi ve toplumsal ilişkilerin sağlıklı ve sürekli olarak sürdürülmesinde önemli bir rolü vardır.
Sinerji oluşturup empati kurarken elinizden geldiğince karşı tarafa çözüm yolları önerin. Ancak bunun bir şartı vardır. O sizden istedikten sonra bu yardımı yapacaksınız. Sadece ona yardım etmek için canı gönülden hazır olduğunuzu gösterin. Elinizden gelen bir iş varsa, karşı tarafta istiyorsa çözüm yolunuzu önerin. Sinerji ve empati insanlar için birçok faydası vardır. Samimi bir ilişki kurduğumuzda, yardım edip destek verdiğimizde hem kendimiz hem karşı tarafta güzel hislerin meydana gelmesine yol açarız. Empati kurmak bizi geliştirip ruhumuzu derinleştirir. Diğer insanların duygularını tanıdıkça gerçekte aynı duyguları kendimizde de denemiş oluruz. Sinerji ve empati ailevi ve toplumsal bağları güçlendirerek destekleyici ve yapıcı davranışların da artmasına yol açar. İşte bu da daha iyi bir yaşamın anahtarlarından sayılır.
Değerli dinleyiciler, İyi Yaşamak Sanatı adlı seri sohbetimizin 13. bölümünü dinlediniz.
Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Mutfak Kültürü.
Muhterem dinleyiciler, Mutfak Kültürü adlı sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Haftalık programımızın her bölümünde sizleri İran'ın çeşitli yöresel yemek kültürü ve gelenekleriyle tanıştırmaya çalışıyoruz. Böylece her bölümde İran'ın bir yöresine giderek yerel halkın yemek kültürü ve gelenekleriyle tanışıyoruz. Bugün sizlerle birlikte İran'ın Kerman eyaletinde güzel Bem kentine giderek turistik cazibeleri ve de yöresel nefis yemeklerinden Çekuk Berzui ve Komaç Sehen ile tanışacağız.
Bem Kerman iyaletinin güneydoğu kesiminde bir çöl kenti olarak 9000 yıllık medeniyet tarihine sahiptir. Tarihi Ergebem Kalesi ile turistlerin popüler mekanlarından biridir. 2500 yıllık maziye sahip olan Ergebem, 200 bin metrekare alanı ile dünyanın en büyük kerpiç ve balçık binasıdır. Duvarları 6-7 metre ve uzunluğu ise 1815 metredir. 67 kulesi olan Ergebem'in çevresinde derin hendek kazılmıştır. Eserlerde Ergebem'in Ahameneşi padişahlarından İsfendiyar'ın oğlu Behmen tarafından inşa edildiği yazılıyor.
Ergebem'in 30 kilometre mesafesinde Tel Ateşin Bem tarihi kalıntılar vardır. İran'ın güneydoğusunda ilk köylerden biri olan Tel Ateşin Bem zirvedeyken metruk kalıyor. Bunun sebebi arkeologlar ve tarihçiler tarafından araştırılmaktadır. Fakat şimdiye kadar sebebi bulunmamıştır. Araştırmacıların bulduklarına göre bu tarihi köyün mazisi 7 ila 9 bin yıl tahmin ediliyor.
Bem kentinin rakımı 1050 metredir ve kuru ve sıcak havası vardır. Bem kentinin bir diğer bariz özelliği aynı anda hem çöl ve hem yayla turizm bölgelerine sahip olmasıdır. Öyle ki kentin koruma altına alınan sit bölgesinde yalan çöl ovaları ve diğer yandan ise Dehbekri, Morgek, Darican gibi turizm köyleri gibi yeşil ve dağlık bölgesini barındırıyor. Bem kentinde yetişen ürünlerden en önemlisi hurmadır. Bem hurması dünyanın en kaliteli ve lezzetli hurmalarından biri olarak tanınıyor ve uzun yıllardan beri İran'dan diğer ülkelere ihraç ediliyor. Bem etrafında birçok geniş hurma bahçeleri vardır ve 2003 yılında yaşanan ölümcül depremin ardından Bem kentini ayakta ve canlı tutan önemli unsurlardan biri işte bu hurma bahçeleridir.
Her kentin asaleti oranın el sanatlarından anlaşılır. Bem kentinin de el sanatları çok güzel ve sanatsaldır. Sis bafi yani lif örme Bem kentinin en asil el sanatıdır. Sis aslında hurma ağacının yanında yeşeren liflerdir. Bu lifler üretilecek olan ürün için örülür. Örneğin sis örme ile sepet, kadın çantaları, yer döşemeleri ve ev için bazı süs eşyaları üretilir.
Muhterem dinleyiciler, sohbetimizin de devamında sizlere Kerman iyaletinde Bem halkının sevilen yöresel yemeklerinden Çekuk Berzui'nin malzemeleri ve hazırlanmasını aktaracağız. Kerman iyaletinin sade ve geleneksel yemeklerinden olan Jacques Berizot, aslında yemek hazırlamak için fazla zamanınız olmadığı günler için çok uygun ve leziz bir yemektir. Zira tadının leziz olmasına ilaveten besin değeri de yüksek bir yemektir. Kerman halkının dilinde Jacques kelimesi serçe ve Berizot da kızartmak anlamındadır.
Jacques Berizot yemeği için gerekli olan malzemeler şunlardan oluşuyor. 300 gram kıyma, 2 patates, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 adet soğan, 1 yemek kaşığı kurutulmuş hoş kokulu sebze, tuz, karabiber, tarçın ve zerdeçal. Şimdi yapılışına geçelim. Önce patatesleri soyalım. Küp küp doğrayarak altın rengi alıncaya kadar kızartalım. Kızarırken biraz tuz ekleyelim. Patatesler kızarırken soğanları soyun, onları da küçük küp halinde doğrayın ve biraz zerdeçal ile birlikte hafifçe kızartın. Ardından kıymayı karabiber ile birlikte soğanları ekleyin ve karıştırın. Etin rengi değişince bu sefer salçayı, tuz ve biraz tarçın ekleyip salçanın rengi kendini gösterinceye kadar karıştıralım. Daha sonra kuru sebzeleri ekleyelim. Hafif yağda çevirip kokusu çıkınca daha önce kızarttığımız patatesleri de ekleyip malzemeyi iyice karıştıralım. Jacques Berizot yemeğimiz hazırdır. Servis tabağını alalım ve pilavın yanında veya ekmekle afiyetle yiyelim. Zevke göre masada servis yaparken limon suyu da eklenebilir.
Tahran Radyosu.
Jacques Berizot yemeği çok besleyici ve yararlıdır. Protein ve vitaminler açısından zengin olan bu yemeğin yanında taze sebzeler tüketilmesi tavsiye edilir. Yemekteki kıyma çok iyi bir enerji deposudur. 100 gram etin 206 kilokalori enerjisi var ve günlük gerekli enerji miktarını karşılayabilir. Bu yemek ayrıca kemiklerin güçlenmesi için kalsiyum bileşenlerine sahiptir.
Şimdi Kerman eyaletinin geleneksel tatlılarından biri olan kumaş sehenin malzemelerini ve yapılışına geçelim. Bu tatlı aslında sehen unu yani buğday filizinin unundan yapılır. Bu un Kerman eyaletinin geleneksel tatlılarında bolca kullanılır. Sehen yani buğday filizi unu saçların güçlenmesi ve kalp hastalıklarının iyileşmesine sebep olur. Uzmanlar ayrıca bu unun yoğurt ile tüketilmesinin kabızlığın giderilmesinde yararlı olduğunu belirtiyorlar. Kumaş sehen, Kerman halkının çok sevdiği bir tatlı olarak genelde Nevruz bayramında pişirilerek büyük bir zevkle tüketilir. Kumaş sehen adeta bir enerji deposudur ve insana uzun süre tokluk hissi verir.
Kumaş sehen için 300 gram sehen unu yani buğday filizi unu, 250 gram buğday unu, 1 çay kaşığı maya, 1 çay kaşığı kumaş baharatı, çay kaşığı ucundan biraz fazla pudra şekeri, 1 yemek kaşığı aspir çiçeği pudrası, 100 gram sıvı halindeki sade yağ veya tereyağı, öğütülmüş ve pudra halindeki fıstık gerekir. İç malzeme olarak çekirdekleri ayıklanarak ezilmiş 400 gram hurma, 1 çay kaşığı kakule pudrası, 2 yemek kaşığı dövülmüş ceviz ve 1 çay kaşığı tarçına ihtiyaç vardır.
Şimdi kumaş sehenin tarifine geçelim. Her şeyden önce kumaş baharatını hazırlayalım. Bunun için yarım çay kaşığı kimyon, yarım çay kaşığı rezene tohum pudrası, bir çay kaşığı çörek otu, bir çay kaşığı zerdeçal, bir çay kaşığı aspir çiçek pudrasını iyice karıştırıyoruz. Ardından uygun derinlikteki bir kapta sehen, buğday unu, aspir pudrası, maya, kumaş baharatı, şekeri iyice karıştırıyoruz ve sert bir hamur elde edinceye kadar azar azar su ekliyoruz. Hamuru iyice yoğurduktan sonra dinlenmesi için oda sıcaklığında üstünü örterek 30 dakika bekletiyoruz. Bu arada kumacın iç malzemesini hazırlıyoruz. Önce eritilmiş tereyağını bir kaseye alalım ve ezilen hurmaları, kakule tozu, tarçın ve ceviz içine homojen bir malzeme haline gelinceye kadar iyice karıştırıyoruz. Şimdi fırın tepsimizin üzerine biraz un serpiyor ve dinlendirdiğimiz hamurun yarısını merdane ile yarım santim kalınlığında açıyoruz. Sonra iç malzemeyi eşit miktarda hamurun üzerine yayıyoruz. Ardından da hamurun diğer yarısını tezgahın üzerinde açıp malzemenin üstünü hamurla kapatıyoruz. Tepsi içindeki hamuru bir bıçak yardımı ile baklava şeklinde keselim ve üzerine eritilmiş tereyağı gezdirelim. Tepsiyi 15 dakika önceden ısıtılmış fırında 35 dakika boyunca 160 derecede pişirelim. Kumaş sehen pişince fırından çıkartın ve soğuduktan sonra üzerine pudra şekeri ve öğütülmüş fıstıkla süsleyelim. Bu leziz ve besleyici tatlı çay sohbetlerinize ayrı bir tat katacaktır.
Muhterem dinleyiciler, bir sohbetimizin de daha sonuna geldik. Gelecek hafta sizlerle birlikte Kokgüli'ye ve Boyrahme diyaretine giderek oradaki tarihi ve doğal güzelliklerin yanı sıra halkın gelenekleri ve tabii ki en önemlisi mutfak kültürüyle tanışacağız.
Sohbetimizin sonunda bizleri www.pastoday.com üzerinden takip edebileceğiniz, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.inip.in üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İslam'ı tanıyalım. Değerli dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı yeni dizi sohbetimizde sizlerle birlikteyiz. Bu program boyunca en mükemmel ve son semavi din olan İslam'ın yüce talimlerini ve öğretilerini sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Dizi sohbetimiz boyunca tevhid ve tesirleri, peygamberlerin gönderilmelerinin felsefesi, yüce Allah'ın adaleti, maat ve imamet gibi ilkelerden ve yine İslam'ın namaz, oruç, hac, cihat gibi ibadetleri ve yapıcı hedeflerinden söz edeceğiz. Şimdi sohbetimizin 12. bölümünü birlikte dinleyelim. Doğada ve güzelliklerinde seyretmek ve dolaşmak insan ruhunun ferahlanmasında ve neşelenmesinde etkilidir. Siz de mutlaka bazen dinlenmek ve yorgunluğunuzu gidermek üzere bazen doğaya sığınmışsınızdır. Acaba şimdiye kadar doğanın yeşil rengi neden bu denli ferahlatıcı ve neşelendirici olduğunu düşündünüz mü? Bitkiler insanların ve hayvanların yaşamında ve çevrenin sağlıklı olmasında önemli rol ifa ediyor. Bugünkü sohbetimizde bitkiler dünyasının şaşırtan özelliklerinden söz etmeye çalışacağız. Hepiniz şimdiye kadar birçok kez güzel çiçekleri ve rengarenk yapraklarını seyretmiş ve zevk almışsınızdır. Hepiniz defalarca güzel ve hoş kokan çiçekleri ve koklamış ve bu hoş kokuların insanları ne denli ferahlattığını ve içini açtığını tecrübe etmişsinizdir. Acaba şimdiye kadar hangi usta ressamın doğada bu denli güzel tabloları yarattığını düşündünüz mü hiç? Evet, gerçekten de bu emsalsiz ve göz kamaştıran güzel tablolar ve manzaralar başlı başına sonsuz güce ve bilime sahip olan bir yaratanın varlığını ortaya koyuyor. En'am suresinin 141. ayetinde ise şöyle okumaktayız. Çardaklı ve çardaksız, üzüm bahçeleri, ürünleri çeşit çeşit hurmaları, ekinleri, birbirine benzer ve benzemez biçimde zeytin ve narları yaratan O'dur. Her biri meyve verdiği zaman meyvesinden yiyin. Devşirilip toplandığı günde hakkını, zekat ve sadakasını verin. Fakat israf etmeyin çünkü Allah israf edenleri sevmez. Burada dikkat çeken ilginç bir nokta şu ki, yeryüzünü süsleyen bunca güzel manzarayı ve güzelliklerle oluşturan onca rengarenk çiçekler, meyveler ve besin maddelerinin ana maddesi olan ürünler hepsi topraktan baş çıkarıyor. Bunların tümü ayaklarımızın altında olan kara toprağın ürünüdür. Gerçekten de toprak adeta çok ileri teknolojiye sahip olan bir laboratuvar gibi türlü besin maddeleri üreterek insanlara sunuyor. Peki ama bunca hayat veren muhibet nasıl cansız topraktan baş çıkarabiliyor? Yüce Allah kara toprağın derinliklerinde çekirdeği ve tohumu deliyor ve içinden bize hayat veren bunca güzelliği yaratıyor. Bir bahçeyi veya tarlayı düşünün. Bu bahçe veya tarla aynı sudan besleniyor, toprağı da hemen hemen aynı. Güneş ışınları da aynı şekilde bu toprağa çarpıyor fakat bir bakıyoruz ki bunca eşit şartlara karşın topraktan yer yer çeşitli çiçekler, bitkiler ve rengarenk meyveler türlü şekillerde yeşeriyor. Tüm bunlar alemleri akıllı ve tedbir sahibi olan bir gücün yönettiğinin işaretidir. Ra'd suresinin 4. ayetinde bu gerçeğe işaret edilirken şöyle buyurulmakta. Yeryüzünde birbirine komşu kıtalar, üzüm bağları, ekinler, bir kökten ve çeşitli köklerden dallanmış hurma ağaçları vardır. Bunların hepsi bir su ile sulanır. Böyleyken yemişlerinde onların bir kısmına üstün kılarız. İşte bunlarda akıllarını kullanan bir toplum için ibretler vardır. Bitkilerin hakkında bir başka önemli ve ilginç nokta onların faydaları ve yapraklarına ifa ettiği rolleridir. Bitki yaprak sayesinde teneffüs eder. Yaprakların en önemli işlevlerinden biri karbonu havadan toplamaktır. Yeşil bitki güneş ışınlarına maruz kaldığında ortamdaki karbondioksit gazını toplar ve onu oksijene çevirir ve ardından oksijeni ortama yayarak karbonu kendi içinde saklar. Gece karanlığında ise karbon toplama işlemi durur. Böylece bitkiler atmosferde oksijen ve karbondioksit gazının dengelenmesinde hayati rol ifa eder. Bilindiği üzere insanlar ve diğer canlı mahluklarda teneffüs ettikleri sırada havadaki oksijeni alır ve karbondioksit gazını geri verir. Eğer canlıların tükettiği oksijenin yere doldurulmasaydı, yer kürenin atmosferi zamanla karbondioksit gazıyla dolar ve böylece canlı mahluklar boğulurdu. Doğada oksijen gazı ile karbondioksit gazı arasındaki dengenin bitkilerin sayesinde sağlanması ilahi ayet ve işaretlerden biridir. Bitkilerin ihtiyacı olan besin maddesi ise yapraklarında üretilir. Yapraklarda klorofil adında bir madde vardır. Klorofil yaprakların yeşil renginde görünmesine vesile olur. Klorofil ise karbondioksit, su, topraktaki mineralleri güneş enerjisinin yardımıyla bitkinin ihtiyacı olan besin maddesine dönüştürür. Bu fonksiyona fotosentez adı verilir. Fotosentez sırasında bitkiler oksijeni serbest bırakır ve böylece ortamda şartları insanların ve hayvanların teneffüs etmesine uygun hale getirir. Fotosentez süreci yeryüzündeki canlıların yaşamını sürdürmesinde hayati rol ifa eder. Eğer fotosentez olmasaydı yeryüzünde hiçbir canlı türü yaşamını sürdüremezdi. Bitkilerin besin maddesini üretme işlemi ise daha çok sabah saatlerinde gerçekleşir ve bu yüzden o saatlerde daha fazla oksijen serbest bırakılır. Ancak öğle vakti havaların ısınması ile beraber bu süreç tersine döner ve fotosentez işlemi hızını kaybeder. Gece vakti hava sıcaklığının düşmesi ile beraber bitkiler de uykuya girer. Eskiden insanlar az çok bazı bitkilerinde dişi ve erkek olmak üzere iki türden oluştuğunu anlamıştı. Bu mesele hurma ağacı konusunda açıkça biliniyordu ancak ilk kez İsveçli biyoloji bilgini Linne 18. yüzyılın ortalarında bu gerçeği bilimsel açıdan keşfetti ve bitkiler aleminde de çift olma kanunu hemen hemen genel bir kaide olduğunu ortaya koydu. Kısa bir süre sonra bu tez dünyanın çeşitli bilim çevrelerinde kabul gördü. Gerçi Kur'an-ı Kerim'in esas maksadı bilimsel konuları tartışmak değildir ancak buna rağmen ve esas amacı olan insanları hidayete erdirme doğrultusunda bazen bazı bilimsel noktalara işaret etmiştir ki bu da başlı başına Kur'an-ı Kerim'in mucizelerinden sayılır. Evet, bundan 14 asır önce Kur'an-ı Kerim bitkilerin çift olma özelliğine bazı ayetlerde işaret etmiştir. Örneğin Şuara suresinin 7. ayetinde şöyle okumaktayız. Yeryüzünde bir bakmazlar mı? Orada her güzel çiften nice bitkiler yetiştirdik. Bitkiler canlı mahluklar olarak çift olma kanununa göre üreme yapıyor ve çoğalıyor. Uygun ısı ve yeterli su ve hava bitkilerin üreme ve çoğalma sürecinde önemli rol ifa eden etkenlerdir. Bitkilerin tohumu ve taneleri gelişmekte olan bitkiyi sağlam bir kale gibi korur. Tohumun içinde bitkinin yanı sıra bazı besleyici maddeler vardır ki bitkinin gelişmesine yardımcı olur. Bitkinin gelişme sürecinin ilk aşamasında tohum su ve güneş enerjisini aldıktan sonra açılır ve kabuğu çatlar ve içindeki bitki gereken enerjiyi aldıktan sonra büyümeye başlar. Böylece bir süre sonra topraktan küçük bir fidan baş çıkarır. Bu fidan yavaş yavaş gelişir ve güçlü bir ağaca dönüşür. Gerçi insanlar bitkilerin yeşerme ve gelişme süreciyle ilgili birçok sırrı çözmüştür. Ancak buna karşın bu bağlamda bildikleri daha çok eksiktir ve karşısında birçok meçhul yer almaktadır. Acaba bunca karmaşık süreci Allah'tan başkası yönetebilir mi dersiniz? Bitkilerin dünyasında şaşırtan bir başka kanun, insanlarda olduğu gibi bitkilerde de veraset kanununun hakim olmasıdır. Bitkilerin cinsiyetini belirleyen hücrelerin özünde her bitkinin tüm özelliklerini asırlar boyunca ve türlü ortamlarda farklı şartlarda koruyan bir etken vardır. Yüce Allah'ın bitkilerle ilgili hikmeti de şu ki her bitkinin dalına, yaprağına, çiçeğine ve meyvesine bakarak başka binlerce bitki türünden ayırt edilmesidir. Yaratılışın bir başka şaşırtan özelliği her bitkinin belli ortamlarda yeşermesi gibi çöl ve kurak yörelerde de özel bitkilerin ayakta kalabilmesidir. Bu tür bitkilerin yapısı kurak ve yakıcı sıcağa dayanarak şekilde tasarlanmıştır. Öyle ki söz edilen susuz ve kurak ortama çok rahat adapte olabilmektedir. Kaktüs bu tür bitkilerin bir örneğidir. Çöl ve kurak ortamlarda yetişebilen bitkilere ihtiyacı olan suyu uzun kökleri, kalın dalları ve kalın yaprakları sayesinde depolar. Bu bitkilerin bazılarında pürüzlü yüzeyler havadaki nemi kapar ve kurumasını önler. Kur'an-ı Kerim'in bir başka ayetinde ise bitkilere ve faydalarına ve önemine işaret edilmiştir. Aslında Kur'an-ı Kerim'in amacı insanlara bunca çeşitli bitkilerin ve meyvelerin hangi etkenler sayesinde ortaya çıktığına dikkat çekmektir. Kur'an-ı Kerim insanlara çeşitli ve rengarenk meyveleri ve başka ilahi nimetleri tüketmeye teşvik ederken aynı zamanda sadece bununla yetinmemek gerektiğini ve hangi sanatçı elin bunca güzelliği yarattığına da düşünmek gerektiğini beyan ediyor. Ne zaman bir bahçeye veya bir bostana ayak basacak olursa, akıl gözüyle ağaçlara, çiçeklere ve meyvelere bakmalıyız. Unutmamak gerekir ki bu meyveler en başta tatsız ve tüketilmeye müsait olmayan durumdaydı. Ancak daha sonra su, toprak, hava ve güneş gibi etkenlerin sayesinde çok güzel renklere büründü ve her biri kendine özgü tada kavuştu ve insanlar onları lezzetle yemeye başladı. Kuşkusuz akıl sahibi olan herkes bu değişimleri ve çiçeklerde ve meyvelerde ve bitkilerde yaşanan bu evrimi ilahi güç ve tedbirin işareti olarak değerlendiriyor. Değerli dinleyiciler, İslam'ı Tanıyalım başlıklı sohbetimizin 12. bölümünün sonuna geldik. Yeniden buluşuncaya değin esen kalın.
İran Radyo Podcast. Tahran'dan İran'ın kuzeyine giden yol üzerinde ve Firuzkuh'a giden yol üzerinde dağın kalbinde oldukça belirgin bir kemer bulunmaktadır. Bu mağaranın girişi olan bu kemere Sepehbad Hurşid adı verilmektedir. Tahran Radyosu'ndan herkese selamlar. İran'ın Tarihi Hazinelerine Bakış isimli podcast serisinin bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz. Dinleyeceğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradyo.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Evet, İran'ın Tarihi Hazinelerine Bakış isimli podcastimizde bugün sizlere muhteşem Sepehbad Hurşid Mağarası'ndan bahsedeceğiz. Sepehbad Hurşid Mağarası 2002 yılında İran'ın ulusal anıtları listesine kaydedilen 1300 yılı aşkın bir geçmişe sahip olup Sasani döneminden kalma tarihi bir mekandır. Bu mağaranın tarihi inişli çıkışlı bir hikaye ile bağlantılı olup bilinmeye değer aynı zamanda da üzücü bir hikayeye sahiptir. Şimdi isterseniz bugünkü sohbetimize devam edelim hep birlikte. Bugünkü sohbetimizin konusu olan mağaranın adı Sepehbad Hurşid, Tahran'dan İran'ın kuzeyine giden yol üzerinde, Firuzku yolu üzerinde, Duabad bölgesi yakınlarında bulunmaktadır. Sağ taraftaki iki su civarında Lord Kemer Dağı'nın duvarında göze çarpan çok büyük bir hilal kemeri vardır. Bölge halkı onu Lap Kemer olarak bilmektedir. Ayrıca bu mağaranın çevresindeki köylerde yaşayanlar burayı Kerkil Dej ya da şeytanın yuvası anlamına gelen Diokali olarak biliyor. Ancak bu kemer resmi kaynaklarda Sepehbad Horşid olarak kayıtlıdır. Horşid mağarasının girişi dünyanın en büyük doğal kemeri olarak bilinmektedir. Bu mağaranın önemi o kadar büyüktür ki İslam öncesi Yunan ve Roma kaynakları gibi yabancı kaynaklarda bile bu mağara hakkında pek çok bilgi bulunmaktadır. Araştırmalara göre 1920 yılında mağaraya giren ilk kişi Hejber Sultan isimli bir kişiydi. Hejber Sultan veya Esadullah Han Bavan Sevat Kuhi, Taberistan Ulusal Birliği'nin ana üyelerinden biriydi. Babil'de Rus ordusuna karşı pek çok yiğitlik sergiledi. Hicretten sonra bir süre İtalyan mühendisler bu mağarada bulunmuşlar. Elbette 60'lı yıllarda mağaraya girerek arkeologların ayaklarını bu mağaraya açan ve mağaranın giderek daha çok tanınmasını sağlayan en önemli kişi Cengiz Şehli isimli kişiydi. O adını mağara duvarına kazıdı. Cengiz Şehli'den sonra mağaracılar, arkeologlar ve sıradan insanlar mağarayı ziyaret etmeye başladılar. Elbette bu ziyaretler her zaman olumlu olmamış. Bazıları mağara mimarisine ait bazı bölümlerin tahrip olmasına neden olmuşlar. Hurşit mağarasının çapı yaklaşık 90 metredir. Bu nedenle bu kemer dünyanın en büyük kemeri olarak da bilinmektedir. Mağaranın ağzına gelindiğinde önünüzde Sevat Kuh bölgesinin muhteşem manzarasını görebilirsiniz. Mağaranın içi el şeklinde olup kil ve taştan yapılmış kale, kule, ateş tapınağı, su deposu, hamam ve fırın gibi kısımlar bulunmaktadır. Mağaranın ağzına giden iki merdiven benzeri yol vardır. Biri mağara açıklığının ortasında, diğeri ise sol tarafta bulunmaktadır. İç mimaride birbirine merdivenle bağlanan 4 kat bulunmaktadır. Bu mağarada 2 katlı bir su deposu da yer almaktadır. 50 ila 80 metre yükseklikte böyle bir alanı özel aletler olmadan inşa etmek karmaşık ve zor bir iş sayılır. Mağaranın en tuhaf kısımlarından biri de Kemerpeş köyünden gelen suyun taş bir yoldan mağaraya yönlendirilmesi ve burada özel bir zekanın göze çarpmasıdır. İşin ilginç yanı şu ki bu podcast'te bahsettiğimiz mağara Sasani dönemine ait birçok hikaye ile bağlantılıdır. Bu mağaranın Arapların bu topraklara saldırmasından sonra İranlıların son kalesi olduğu, bu bölgenin fethedilmesi ve Arapların İran'ın kuzeyindeki Taberistan'a girmesinden sonra İran'ın tamamının Araplar tarafından işgal edildiği söylenmektedir. Yani yaklaşık 200 yıl sonra. Sepehbad Dad Mehr'in oğlu 15 yaşındaki Sepehbad Hurşid'in yani General Hurşid'in Hicri Şems'e 90 yılında babasının yerine geçtiği belirtiliyor. Sasaniler Arapların İran platosunu işgal etmesinden önceki son İran imparatorluğuydu. Taberistanlı tarihçiler Baba Horşid yani Dadmehr zamanında Taberistan'ın huzur içinde olduğunu ve ona kimsenin dokunmadığını yazmışlar. Taberistan İran'ın kuzeyinde ve Elbor Sıra Dağları'nın ötesinde antik çağlarda nüfuz edilmesi kolay olmayan geniş bir bölgedir. Horşid birçok iyi vasıflara sahip olmasına rağmen önceki generaller Maziyar, Karen ve Vanda Türmüz gibi büyüklerdeki cesaret ve uyanıklığa sahip değildi. Bölgenin sorunlarının çözümü için Arap halifesiyle uzlaşarak birçok teklif gönderdi. Hurşit, Halife Mansur'a vergi ödememesine rağmen Horasan isyanıyla birlikte halife onun yönetimini kabul etti ve isyancılara katılmaması için ona bir taç gönderdi. Ancak sebepsiz yere gönderdiği aynı adak ve hediyeler halifenin Taberistan'a ulaşma hırsını artırdı. Mansur bir oyun başlatarak Rey'de yaşayan oğlu Mehdi'den Horasan isyanını bastırma bahanesiyle Hurşid'e giderek kendisine Rey'de kıtlık olduğunu söylemesini ve halifenin ordusunun Taberistan'dan geçmesi halinde onlarla işbirliği yapmasını ve Mazenderan ve Gorgan üzerinden Horasan'a girmesini istedi. Mehdi bu mesajı İran büyüklerinden birine Hurşid'e götürmesi için verir. Adı bulunamayan bu İranlı, Hurşid'in tahtı sarayına giderek mesajı Hurşid'e iletti. Bu bilge, Sepahbad'ı gizlice bunun bir hile ve aldatmaca olduğu ve halifenin gözünün Mazenderan halkının para ve kadınlarında olduğu konusunda uyarır. Ancak siyasette her zaman beceriksizlik çeken Sepahbad bu sözlere kulak asmaz ve Mehdi'nin teklifini kabul eder. Evet, böylelikle uğursuz bir olayın başlamasına zemin hazırlanmış olur. Arapların Demavend ve Gorgan'dan Sarı'ya gitmesi fazla sürmeyecek. O dönemde Hurşid'in yaptığı tek güzel fikir, Mazenderan halkına işgalcilerden uzak durmaları için dağlara sığınmalarını söylemekti. Arap generaller ilerlemeye devam etti ve sınır muhafızı Amur'u öldürdü. Taberistan halkı Arapların korkusu nedeniyle Hurşid kalesine saklandı. Hurşid de eşlerini, çocuklarını ve eşyalarını alarak Sevat Kuh'a giderek onları Karkili Dej'e yerleştirdi. Karkili Dej yani şeytanın yuvası aynı zamanda halk arasında Hurşid kalesi olarak bilinen yerdir. Hurşid mallarını ve ailesini oraya yerleştirdikten sonra orada bir ordu hazırlamak üzere bugünkü Gilan'a gitti. Taberistan'a dönüp Arapları yok etmek için 50 bin Gil ve Dilmi askerini topladı. Fakat aşırı vurdum duymazdı. O zamanının çoğunu eğlenceyle geçiriyor, tüm işlerini başta yüzbaşı Karen olmak üzere diğer komutanlara havale ediyordu. Arapları Mazenderan'a çeken şey de onun bu düşüncesizliği ve saflığıydı. İşgalci birlikler kalenin yakınına geldiler. Ancak kaleye girip bu kaleyi fethetmenin bir yolunu bulamadılar. Sonunda dağın eteklerine evler yapıp o güzel yamaçlarda eğlenmeye başladılar. Onlar aslında bu hareketle kalenin etrafını kuşatmışlardı. Peki Hurşid'in ailesi ve kaledeki Taberistan halkının akıbetinin ne olduğunu bilmek ister misiniz? Aralarında Hurşid'in ailesinin de bulunduğu 400 kişilik Mazenderanlı bir grup bir mağarada yaşıyorlardı ve zor durumdaydılar. Aradan geçen 2 yıl, 7 ay ve yiyecek kıtlığı ve açlıktan ölmek korkusuyla Araplara sığındılar. Sonunda ölüm ve cesetlerin kokusu kendilerini düşmana teslim etmek mecburiyetinde bıraktı. Zira kale taş bir dağın kalbine inşa edilmişti ve ölüleri gömecek bir toprak da yoktu. Bazı rivayetlerde ceset sayısının çok fazla olduğu, saldırganların cesetlerin kokusunu sindirmek için 7 gün 7 gece boyunca ölüleri gömdükleri belirtiliyor. Daha sonra insanlar dışarı çıktılar. saldırganlar Hurşid'in yakınları, orada bulunan tüm altın ve paraları Halife Mansur Abbasi'ye gönderdiler. Bazı söylentilere göre ise Araplar mağaraya giremeyince bir köpeği öldürüp mağaranın giriş yolunu atarak Hurşid'in karısı ve çocukları da dahil olmak üzere mağaranın tüm sakinlerini koleraya yakalanıp tek tek ölmelerine neden olmuşlar. Ancak hikaye bununla da bitmiyor. Bazıları da Hurşid'in eşi ve çocuklarının esir alınmasından bahsediyor. Bu haberi duyan Hurşid ise bundan sonra yaşamak istemiyorum. Bu kadar utanç ve aşağılanmaktansa ölmek daha iyidir diyerek yüzüğünün içinde sakladığı zehri yiyip intihar eder. Bazı söylentilere göre de Gilan'ın Dilman köyüne defnedilmiştir. Abbasi halifesi ordusunun zaferiyle Kuzey İran'daki Hurşid hanedanının hakimiyeti son bulup 200 yıllık savunma ve savaştan sonra bir bakıma İran'ın tamamı Abbasi halifeliğinin kontrolü altına girmiş olur. Evet arkadaşlar, bu mağaranın etrafını saran insanların acılı hikayesini dinlediniz. Şimdi biraz da bu mağarada keşfedilen objelerden, İran'ın ve dünyanın en büyük doğal kemerinden bahsedelim. Jeolojik morfoloji açısından Hurşid Mağarası, karbonatlı kayaların su ve karbondioksitle etkileşimi sonucu oluşan karst kemerleri ve mağaralardan biridir. Mağaranın 100 metreye 85 metre olup yaklaşık 8500 metrekarelik yapıyı içerdiği belirtiliyor. Bu mağarada son dönemde yapılan kazılarda bir silah üretim atölyesi ortaya çıkarıldı. Batı tarafındaki ilk terasın kazılan alanın bir kısmında arkeologların silah yapımında kullanıldığına inandığı Sasani dönemine ait bir fırın ele geçirildi. Aslında burası ok uçları, hançerler, kılıçlar ve zıpkınların yapıldığı yerdi. Kalıplar ve döküm kumu gibi metal işçiliğin izleri ve kanıtları gözlemlendi ve araştırmalar burada metal külçelerin kalıplandığını ortaya koydu. Bütün bu eserler bu komplekste yaşayan savunucuların askeri aletler yaptığını ve aslında Hurşid Mağarası'nın askeri bir kale olduğunu ortaya koyuyor. Burada mağaranın mimari eserler arasında o dönemden kalan çok güzel iki kemere de değinebiliriz. Bunlardan biri yan mekanın girişinde olup önümüzdeki dönemde kazı yapılması planlanmaktadır. Bir çeşit kemerli pencere olan ve arkasındaki mekana ışık sağlayan çatı penceresi de bu bölümde göze çarpıyor. Soyut insan motiflerine yanı sıra Sasani binicisi, kaplan ve at motiflerinin de görülebildiği muhteşem desenlere sahip çok güzel duvar içinde oyukların bulunduğu bir niş göze çarpıyor. Bu mağaranın diğer buluntularından birinci katı ikinci kata bağlayan 20'den fazla basamaklı bir merdiven bulunmaktadır. Bu mağaranın kullanıldığı dönemde İran'ın Araplar tarafından işgal edilmesinin üzerinden 100 yıldan fazla zaman geçmişti. Sistan ve Azerbaycan düşmüş, Arap orduları Orta Asya'ya doğru ilerlemişti. Semnan ve Rey bölgesi de düşmüştü. Taberistan halkı da bir gün bu bölgeye saldırılacağını bildiğinden bu binayı inşa etmiş ve muhtemelen ham maddeleri depolamıştı. Bu mağarada yapılan arkeolojik kazılarda bulunan kil kapların hatta camların %90'dan fazlası depolama amaçlıydı. Bu mağarada yapılan arkeolojik kazılarda toprağın altından yan tarafında yazıt bulunan bir mühür de bulunmuştu. Bu mühür Pehlevi hattında olup mühür üzerinde attan horoza, tavşandan yan çizgilere kadar 7 adet eser bulunmaktadır. Bu mağarada bulunan fırın kubbe şeklindeydi. Muhtemelen içinde çömlek pişiriliyordu. Bu kil mühür çömleklerden birinin boynundaydı. Bunun burada yapıldığı, başka bir yerden gelmediği, başka bir yere gitmesi gereken bir mühür olduğu düşünülüyor. Mührün genellikle ticaretin varlığına işaret ettiği göz önünde bulundurulursa, bu mührün burada basılmış olması ve başka bir yere gitmesinin düşünülmesi mümkündür. Bu mührün ortasındaki yazıt, coğrafi bir bölgenin ismidir. Evet değerli dinleyiciler, İran'ın Tarihi Hazinelerine Bakış isimli podcast serisinin bugünkü bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradyo.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Bir sonraki sohbetimizde sizleri İran'ın bir başka güzel hazinesiyle tanıştıracağız. Tekrar beraber oluncaya değin, mutlu ve sen kalın. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradyo.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Islami Projatantra Iraner Bishwokarjokromer Bangla Onushthane apnader shagoto janacchi.
শ্রোতা ভাই বোনেরা, এখন শুনবেন সূরা বাকারার 207 থেকে 209 নম্বর আয়াতের তেলাওয়াত ও তর্জমা।
আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ওয়া মিনান নাসি মান ইয়াশরি نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ صدق الله العظيم.